Ayrım 7, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 86. Varşova gettosunun yani Yahudi mahallesinin yeryüzünden silinmesi için kararlaştırılan tarih 19 Nisan'dı. Hitler'in doğum günü ayın 20'sindeydi ve Himmler de ona vereceği müjdenin uygun bir doğum günü hediyesi olacağını ümit ediyordu. Ancak harekatın kumandanı SS Oberführer von Zammern, Frankenegg ve adamları kente yürüdükleri zaman Mordechai Anielewicz'in yönetimindeki Musevi Komando Birliği'nin saldırısına uğradılar. Himmler hemen komandonun yerine SS Brigade Führer ve polis örgütünden Tugeneral Jürgen Stroop'u göreve getirdi. O da SS'lerden Polonyalı ve Ukraynalılardan oluşan yeni bir birlikle işi ciddi bir şekilde ele aldı. Taş taş üstünde bırakılmayacak bir tek Musevi sağ kalmayacaktı. Himmler'e şahsen artık Varşova gettosu yok diyebilmek için her şeyi göze alacaktı. Kumandanın görevi yerine getirmesi 28 günde oldu. Steiner ile adamları 13. günün sabahında doğu sınırından Berlin'e gitmekte olan hastane treniyle Varşova'ya vardılar. Lokomotifin soğutucu sistemindeki bir bozukluk yüzünden trenin burada 1-2 saat kalması gerekmişti. Hoparlörlerden hiç kimsenin istasyondan ayrılmamasını bildiren emir durmadan tekrarlanıyordu. Emirlere uyulmasını sağlamak için de istasyonun giriş yerlerine askeri polisler yerleştirilmişti. Adamların çoğu kompartımanda kaldılar. Fakat Steiner bacaklarını biraz hareket ettirmek için aşağıya indi. Ritter Neumann da yanındaydı. Steiner'ın çizmeleri paralanmıştı. Deri paltosunun da vaktiyle giyilecek halde olduğu muhakkaktı. Boynunda kirli bir beyaz atkı vardı. Başına subaylardan çok erlerin kullandıkları bir kasket giymişti. Ana giriş kapısında nöbet tutan askeri polis silahını Steiner'ın göğsüne dayadı ve gayet kaba bir sesle "Emri duydun değil mi?" dedi. "Çabuk geriye dön." Neumann her nedense "Bu adamlar bizi gizlemek istiyorlar sayın albayım." dedi. Askeri polisin ağzı açık kaldı. Telaşla selam durdu. "Sayın albaydan özür dilerim. Birden tanıyamadım." Arkadan bir ayak sesi duyuldu. Sert bir ses sordu. "Schultz, ne var?" Steiner ile Neumann hiçbir şeye aldırış etmeden dışarı çıkmışlardı. Kentin üzerine kara bir duman tabakası sarmıştı. Uzaktan uzağa top ve tüfek sesleri duyuluyordu. Omuzuna yapışan bir el Steiner'i arkaya dönmeye zorladı. Steiner döner dönmez bir binbaşıyla burun buruna geldi. Adamın boynundaki zincirde parlak askeri polis plakası asılıydı. Steiner içini çekerek boynundaki beyaz atkıyı çözdü. Böylece sadece rütbesi değil aynı zamanda başarı nişanları da meydana çıkmıştı. "Adım Steiner, paraşüt bölüğündenim." Binbaşı saygılı bir tavırla selam verdi ama bunu sırf zorunlu olduğu için yapmıştı. "Özür dilerim sayın albayım, fakat emir emirdir." "Steiner, senin adın ne?" diye sordu. Binbaşının yüzündeki kaygısız gülümsemeye rağmen sesi öfkeliydi. Bir tatsızlık çıkması ihtimalinin kuvvetli olduğu anlaşılıyordu. "Otto, adım Otto Frank sayın albayım." "Güzel, tanıştığımıza göre lütfedip bana burada olup bitenler hakkında bilgi verir misin? Polonya ordusunun 39 yılında teslim olduğunu sanıyordum." "Frank, Varşova gettosunu yerle bir ediyorlar." dedi.
"Kimler?"
"Özel bir görev birliği yapıyor bu işi. SS'ler ve daha başka gruplar. Brigade Führer Jürgen Stroop'un emrinde görevi yerine getiriyor. Yahudi haydutlar sayın albayım. Bunlar tam 13 gündür evlerde, bodrumlarda çarpışmaları sürdürüyorlar. Bu yüzden biz de şimdi evleri yakıyoruz. Bitleri yok etmenin en güzel yöntemi bu." Steiner Leningrad'da yaralandıktan sonra nekahat devresinde babasını görmek için Fransa'ya gitmiş ve adamcağızın çok değişmiş olduğunu fark etmişti. General epey zamandır yeni kumandanın tutumundan pek hoşnut değildi. 6 ay önce de Polonya'da Auschwitz'deki temerküz kamplarından birini ziyaret etmişti. "Kumandan Rudolf Höss adında domuzun biri kurt," demişti. "İnanır mısın, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir katil 1928'deki af yasasından yararlanıp özgürlüğüne kavuşmuş. Bu adam özel olarak hazırlanmış gaz odalarında binlerce Yahudi'yi öldürüyordu. Cesetleri de dev fırınlarda yakıyorlardı. Ama önce altın diş vesaire gibi değerli öteberi toplanıyordu." Yaşlı general iyice sarhoş olmuştu ama şuurunu kaybetmemişti. "Biz bunun için mi savaşıyoruz Kurt? Hoes gibi domuzları korumak için mi? Zamanı gelince dünya bize ne diyecek? Hepimizin suçlu olduğunu mu söyleyecekler? Biz ellerimiz kollarımız bağlı durduğumuz için Almanya'nın suçlu olduğunu mu söyleyecekler? Aklı başında dürüst kişiler bir şey yapmadıkları için mi? Yo, ben buna gelemem. Allah biliyor ya, aksi halde kişiliğimi kaybetmekten korkarım. Varşova istasyonunun giriş kapısında dururken bu anılar Kurt Steiner'in zihnine doluşmuş ve yüzüne öyle bir ifade vermişti ki binbaşı birkaç adım gerilemek zorunda kaldı. Steiner, hah böylesi daha iyi dedi. Hele buradan toz olursan beni daha da memnun edersin. Steiner yanında Neumann ile binbaşının yanından geçip giderken adamın şaşkınlığı öfkeye dönüştü. Neumann da ağır ol kumandanım, ağır ol dedi. Yolun öbür yanındaki platformda bir grup SS subayı üstleri başları yırtık pırtık zavallı insancıkları duvarın önüne diziyorlardı. Bu insanların cinsiyetlerini ayırmaya imkan yoktu. Steiner onları izlerken hepsi de elbiselerini çıkarmaya başladılar. Platformun başında duran bir askeri polis de onları izliyordu. Steiner sordu. Orada ne oluyor? Adam Yahudiler sayın kumandanım dedi. Getto'dan bu sabah gelen mahsul hepsinin işini bitirmek için Treblinka'ya götürecekler. Kadınların yüzünden üstlerini aramak için böyle çırılçıplak soyuyorlar. Kadınların bazıları donlarının içinde dolu silah gizliyorlarmış. Karşı taraftan korkunç bir kahkaha duyuldu ve birisi can havliyle acı acı bağırdı. Steiner tiksinti içinden Neumann'a döndü. Teğmen de trenin en arka vagonunun sahanlığına bakıyordu. 14-15 yaşlarında bir kız, saçı başı darmadağınık bir halde, sırtında bir erkek paltosuyla trenin altına gizlenmişti. Belki de karşıdaki gruptan kaçmayı başarmıştı. Besbelli hastane treninin altına gizlenip buradan kaçmak istiyordu. O anda platformun başındaki askeri polis de kızı gördü ve hemen düdüğünü çaldı. Demir yoluna koşup kızı yakalamak istedi. Kız çığlık çığlığa bağırıyor, bir yandan da adamın kıskaç gibi vücudunu saran kollarından kurtulmaya çalışıyordu. Bunu başardı ve çılgın gibi koşmaya başladı. Ancak birden kendini polis örgütünden binbaşı Frank'ın kollarında buluverdi. Binbaşı kızı saçlarından tuttuğu gibi sarsmaya başladı. ''Seni gidi pis Yahudi piçi seni, ben sana terbiye vermesini bilirim.'' Steiner bir adım ilerledi. Neumann ''Yapmayın sayın albayım'' diye bağırdı ama geç kalmıştı. Steiner binbaşı Frank'ın yakasına yapıştı. Adamı öyle bir çekiş çekti ki binbaşı az kalsın yere düşecekti. Steiner kızı elinden tutup arkasına aldı. Gövdesiyle ona siper oldu. Binbaşı Frank doğrulmuştu, yüzü öfkeden gerilmişti. Eli kemerinde asılı duran Walter tabancaya gitti. Fakat Steiner daha atik davranıp deri paltosunun cebinden Luger marka bir silah çıkardı ve silahın namlusunu adamın iki gözünün arasına dayadı. ''Bir şey yapmaya kalkışırsam beynini dağıtırım. Hani böyle yaparsam insanlığa da hizmet etmiş olurum.'' En azından bir düzine askeri polis onlara doğru koşuyordu. Bazılarının ellerinde makineli, bazılarının da ellerinde tüfek vardı. 1-2 metre açıkta yarım daire meydana getirmişlerdi. Uzun boylu bir çavuş silahını nişan aldı. Steiner binbaşı Frank'ın ceketine yapışıp onu iyice kendine çekti. Luger'in namlusunu iyice adamın alnına bastırdı. ''Buna pek salık vermem.'' Bu sırada kömür yüklü bir yük treni ağır ağır istasyondan geçiyordu. Steiner kızın hiç yüzüne bakmadan ''Adın ne senin yavrum?'' diye sordu. ''Brana, Brana Lezemnikov.'' ''Bak Brana, eğer düşündüğüm gibi güçlü ve becerikli bir kızsan şu kömür vagonundan birine asılıp buradan kurtulabilirsin. Sana daha başka bir yardımda bulunamam.'' Kız şimşek gibi fırlamıştı. Steiner sesini yükseltti. ''Kıza ateş eden olursa binbaşıya da ateş etmiş sayılacak.'' Kız vagonlardan birinin parmaklığını yakaladı. Kendini yukarı çekti. Tren istasyondan uzaklaştı. Ortalık derin bir sessizlik içindeydi. ''Frank ilk istasyonda kızı yakalayacaklar.'' dedi. ''Bunu ben bizzat sağlayacağım.'' Steiner adamı ileriye itti. Hemen askeri polisler çemberi daralttılar. Ritter Neumann bağırdı. ''Bugün değil beyler.'' Steiner arkasına dönünce teğmenin elinde bir MPO tipi silah tuttuğunu gördü. Adamların hepsi de tepeden tırnağa silahlı olarak onun arkasına dizilmişlerdi. Eğer ana giriş kapısında aniden bir kargaşalık çıkmasaydı o anda her şey olabilirdi. Silahlarını çekmiş bir grup SS subayı istasyona girmişti. Adamlar V harfi meydana getirecek biçimde sıralandılar ve bir saniye sonra da SS Brigadeführer ve polis örgütü Tuğ Generali Jürgen Stubb, çevresi değişik rütbeli, elleri silahlı, 3-4 SS subayıyla sarılı olarak istasyona girdi. General manevra şapkası ve görev üniforması giymişti ve şaşılacak derecede sünepe bir hali vardı.
''Burada ne oluyor Frank?''
Frank yüzü öfkeden kasılmış bir halde, ''Ona sorun Sayın Brigadeführer'' dedi. ''Bu adam Alman ordusunun bir subayı. Az önce bir Yahudi tetikçinin kaçmasına yardım etti.'' Schtroop Steiner'i yukarıdan aşağıya süzdü. Bu arada adamın nişanlarını ve rütbe işaretlerini de görmüştü.
''Sen kimsin?'' diye sordu.
''Kurt Steiner, paraşüt bölüğünden. Ya siz kim oluyorsunuz?'' Jürgen Stroop'un soğukkanlılığını kaybettiği hiç görülmemişti. Sakin bir tavırla
''Benimle böyle konuşamazsın Sayın Albay. Pekala biliyorsun ki ben bir Tuğ generalim.''
''Benim babam da öyle. Onun için rütbeniz beni pek fazla etkilemedi. Ama hazır söz açılmışken sorayım. Siz buradaki katliamın yöneticisi Brigadeführer Stroop musunuz?''
''Buranın kumandanı demek istiyorsan evet benim.''
Steiner burnunu kıvırdı.
''Ben de öyle sanmıştım. Bana niye hatırlattığınızı biliyor musunuz?'' Strup, ''Hayır bilmiyorum Sayın Albay'' dedi. ''Söyle de öğreneyim bari.''
''Ara sıra helada ayakkabıma bulaşan şeyi hatırlatıyorsunuz. Hani sıcak günlerde de pek kötü olur bu.'' Hala soğukkanlılığını kaybetmeyen Jürgen Strup elini uzattı. Steiner içini çekti. Luger marka silahı cebinden çıkarıp adama verdi. Başını arkaya çevirip ''Tamam çocuklar'' dedi. ''Silahları indirin.'' Steiner Stroop'a döndü. ''Bu adamlar bilmediğim bir nedenden ötürü bana garip bir sadakatle bağlanmışlar. Acaba sizin benimle yetinip onları bu işe karıştırmamanız ihtimali var mı?'' Brigadeführer Jürgen Stroop
''Hiç yok'' dedi.
''Ben de öyle olacağını tahmin etmiştim'' dedi. ''Bu hergereleri daha görür görmez ne mal olduklarını anlamamla her zaman övünürüm.'' Radl askeri mahkeme tutanaklarını okuyup bitirdikten sonra dosyayı kaldırmadan uzun süre öylece oturdu. Steiner kurşuna dizilmekten kurtulduğu için şanslı sayılırdı. Ama nasıl olsa babasının nüfuzuyla kurtulması mümkündü. Üstelik o da adamları da birer savaş kahramanıydılar. Nişan ve madalya sahibi askerleri kurşuna dizmek asker üzerinde kötü bir etki yaratabilirdi. Ayrıca Manş adalarındaki kılıç balığı harekatı hepsinin eninde sonunda öbür dünyayı boylamalarını sağlayacaktı. Dahiyane bir buluştu bu. Rossmann karşıdaki koltuğa iyice yayılmıştı. Besbelli adam uyuyakalmıştı. Fakat kapının üzerindeki ışık yanar yanmaz o da ayağa fırladı. Kapıyı vurmadan içeri girdi ve bir saniye sonra da geri döndü.
''Sizi istiyor.''
Başkumandan hala masasının başındaydı. Askeri haritayı masaya yaymıştı. Başını kaldırdı.
Dostunuz Steiner'ın Varşova'daki küçük kaçamağını nasıl buldun?
Radl ihtiyatla inanılmaz bir öykü dedi. Garip bir adam bu Steiner. Himmler sakin bir tavırla, ondan daha cesur birine rastlayamazsın derim. Akıllı, cesur, insafsız ve parlak bir asker. Ve de romantik bir budala. Bu da yarı Amerikalı oluşunun bir sonucu. Himmler başını salladı. Nişanlar, madalyalar, o Rusya serüveninden sonra Führer onunla bilhassa tanışmak istemişti. Ne yapsa beğenirsin. Her şeyi bir yana attı. Mesleğini, geleceğini, her şeyini ömründe bir kez bile görmediği küçük bir Yahudi piçi uğruna mahvetti. Başkumandan sanki Radl'ın karşılık vermesini bekliyormuş gibi başını kaldırıp albaya baktı. Radl da yarım ağızla, ''İnanılır gibi değil sayın kumandanım'' dedi. Himmler başını salladı, sonra da bu konuyu kesip atmak istiyormuş gibi ellerini ovuşturdu. Haritanın üzerine eğildi. ''Şu Gray denen kadının raporları gerçekten pek parlak. Başarılı bir ajan bu kadın.'' Himmler başını haritaya yaklaştırdı. ''Acaba bu iş yürüyebilir mi?'' Radl hiç düşünmeden ''Sanırım'' dedi. ''Ya amiral ne düşünüyor?'' Radl uygun bir cevap bulmaya çalıştı. ''Bu çok zor bir soru.'' Himmler arkasına yaslandı, ellerini birbirine kenetledi. Radl bir an için kısa pantolonlu çocukluk devrelerine döndüğünü ve eski ilkokul öğretmeninin karşısında olduğunu düşündü. ''Cevap vermen gerekli değil, onun ne düşündüğünü tahmin ediyorum. bağlılığa saygım vardır. Ama bu işte Almanya'ya ve Führer'ine bağlılığın ön planda geleceğini de unutmamalısın.
Elbette sayın kumandanım.
Ama ne yazık ki bunu kabul etmeyenler de var. Toplumumuzun her kademesinde bozgunculara rastlamak mümkün. Yüksek rütbeli generaller arasında bile böyleleri var. Bu seni şaşırtıyor mu?
Gerçekten şaşırmış olan Radl,
aman sayın başkanım, kulaklarıma inanmakta güçlük çekiyorum dedi. Führer'e sadakat yemini etmiş olan adamların böyle alçakça davranmalarına mı inanmıyorsun?
Himmler üzgün üzgün başını salladı.
Bu yılın Mart ayında Wehrmacht'a bağlı yüksek rütbeli subayların Führer'in uçağına Smolensk'ten Rostenburg'a giderken patlayacak bir saatli bomba koyduklarına inanmakta yerden göğe kadar haklıyım.
Aman tanrım.
Bomba patlamadı ve daha sonra bu işi düzenleyenler tarafından uçaktan çıkarıldı. Tabii bu da bizim yenilemeyeceğimizi, son zaferin mutlaka bizde olacağı inancını iyice kuvvetlendiriyor. Führer'in kutsal bir girişim sayesinde kurtulduğu bir gerçek. Tabii bu da beni şaşırtmıyor. Bu işin arkasında daima kutsal bir varlığın bulunduğuna inanmışımdır. Sen de benimle aynı kanında değil misin?
Elbette sizinle aynı kanadayım sayın başkanım.
Evet, bunu kabullenmeye yanaşmasaydık Marksistlerden kalır yerimiz olmayacaktı. SS örgütünün tüm üyelerinin Tanrı'ya inanmalarını şart koşuyorum. Himmler burundan sıkma gözlüğünü çıkardı, tek parmağıyla burnunun köprüsüne dokundu. İşte böyle her yerde vatan hainleri var. Orduda da, donanmada da, yüksek rütbeliler arasında da hainler dolu.
Himmler gözlüğünü tekrar takıp Radl'a baktı.
İşte görüyorsun ya, Radl, Amiral Canaris'in bu tasarıya karşı çıktığına inanmakta yerden göğe kadar haklıyım.
Radl şaşkın şaşkın Himmler'in yüzüne baktı. Damarlarındaki kan donmuştu sanki.
Himmler yumuşak bir sesle, ''Bu iş onun amacına uygun düşmüyor ve o amaçla da bu savaşta Alman Reich'ın zafere ulaşması mümkün değil.''
Yani Abwehr'in başkanı hükümet aleyhine mi çalışıyordu? Bu korkunç bir düşünceydi. Fakat Radl birden amiralin o acı sözlerini hatırladı. Devletin yüksek kademelerinde görevli kişiler, hatta Führer hakkında söylediği küçültücü sözler kulaklarından gitmiyordu. Amiralin o akşamki davranışlarını gözlerinin önünde canlandırdı. Savaşı kaybettik. Bu sözler Abwehr'in başkanının ağzından çıkmıştı.
Himmler zile bastı, Rossmann içeri girdi. Çok önemli bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. Sen Sayın Albay'a binayı gezdir. 10 dakika sonra buraya getir.
Himmler Radl'a döndü. Mahzenleri görmedin değil mi?
Hayır, görmedim Sayın Başkanım.
Radl, Prince Albrecht Strasse'deki Gestapo mahzenlerini görmeyi hiç de istemediğini sözlerine ekleyebilirdi. Fakat istese de istemese de onları görmek zorunda olduğunu biliyordu. Rossmann'ın gülüşünden de bu işin önceden tasarlandığı anlaşılıyordu.
Zemin kata inince binanın arka tarafına giden koridora geçtiler. Kapıda çelik miğfer giymiş, ellerinde makinalı tüfekler bulunan iki Gestapo askeri nöbet tutuyordu.
Radl sordu, ''Hayrola, savaş hazırlığı mı var, yoksa bir çatışma falan mı bekliyorsunuz?''
Rossmann sırıttı, ''Bu görünüş müşterileri etkiliyor desek daha uygun düşer.''
Kapının kilidi açıldı, Rossmann önden yürüdü, mahzene inmeye başladılar. En alt kattaki koridor gayet iyi aydınlatılmıştı. Duvarlar beyaza boyanmıştı, kapılar sağa ve sola açılıyordu. Burası şaşılacak derecede sessizdi. Rossmann önlerine gelen ilk kapıyı açtı ve elektriği yaktı. Buradan başlasak iyi olacak.
Tam kapının karşısına gelen duvar hariç her taraf beyaza boyanmış büyüyecek bir odaydı burası. Karşıdaki beton duvarın üzeri yamru yumruydu. Tavanda bu duvarın yakınında büyüyecek bir demir halka göze çarpıyordu. Halkadan aşağı sarkan zincirlerin uçlarında bilezikler vardı.
Rossmann cebinden sigara paketini çıkarıp Radl'a sigara ikram etti. Son zamanlarda pek başarılı sonuçlar elde edilen bir konuşturma yöntemiymiş bu dedi. Ama bana kalırsa 5 para etmez. Konuşmasını istediğiniz bir kimseyi çıldırtmakta bir yarar göremiyorum.
Ne oluyor burada?
Sanık bu zincirlere asılıyor, sonra elektriği açıyorlar. Elektrik akımını güçlendirmek için şu duvara da kovayla su atıyorlar. Bu yöntemin insanları ne hale getirdiğini bir görseniz şaşarsınız. Eğer duvara yakından bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Radl duvara yaklaştığı zaman az önce yamru yumru gördüğü duvarın aslında ellerle kazına kazına bu hale gelmiş olduğunu fark etti. Herhalde Engizisyon yöneticileri sizinle övünürlerdi.
Böyle acı konuşmayın sayın albayım, doğru olmaz bu, hele burada asla. Ben burada yere diz çöküp yalvaran generaller gördüm.
Rosman tatlı tatlı gülümsedi.
Size başka hangi bölümleri gezdirmemi istersiniz?
Teşekkür ederim, başka yer görmek istemiyorum. Meramınızı anlatmış sayılırsınız. Zaten bu küçük egzersizin amacı da bu değil miydi? Beni şimdi geri götürebilirsiniz.
Siz bilirsiniz sayın albay.
Rosman omuzlarını silkip elektriği söndürdü. Radl büroya döndüğü zaman Himmler önündeki dosyaya harıl harıl bir şeyler yazıyordu. Himmler onları görünce başını kaldırdı. Gayet sakin bir sesle,
''Yapılması gerekli olan işler gerçekten pek korkunç şeyler. Doğrusu ben bunları düşündükçe mideme ağrılar giriyor. Hiçbir şiddet gösterisine taraftar değilim. Yeni bir yaşam kurabilmek için cesetlerin üzerinden atlayıp geçmek zorunda olmak da büyüklüğün ücreti sayılır sayın albay.''
Radl sayın başkanım dedi, benden ne istiyorsunuz? Himmler pek hafif de olsa içtenlikle gülümsedi. Bu haliyle yüzü daha da korkunç bir ifadeye bürünmüştü.
Canım bu gayet basit bir şey. Şu Churchill işi, bunun gerçekleştirilmesini istiyorum.
Ama amiral istemiyor.
Senin de epey yetkin var değil mi? Bir onu kendin yönetmiyor musun? Sık sık seyahat etmiyor musun? Şu 15 gün içinde Münih'e, Paris'e ve Antwerp'e gidip gelmedin mi?
Himmler omuzlarını silikti.
Amirale hiçbir şey sezdirmeden de bu işin yürütülmesi mümkün. Yapılması gereken işlemlerin çoğu başka işlerin yanı sıra yapılır.
Peki ama neden sayın başkanım, neden meselenin böyle çözümlenmesi bu derece önemli oluyor?
Çünkü öncelikle amiralim bu konuda tamamen yanıldığına inanıyorum. Eğer Scorzene'nin Gran Sasso'daki serüveni gibi plan tıkır tıkır yürütülürse bu işin hiçbir aksilikle karşılaşılmadan rahatça uygulanabileceğini sanıyorum. Eğer planda başarıya ulaşılırsa, yani Churchill öldürülür ya da kaçırılırsa, ki ben öldürülmesini tercih ederim, o zaman tüm dünyayı şaşırtacağız. İnanılmaz bir zafer olacak bu.
Radl oysa amiral kendi bildiğini okursa bu iş asla başarılamazdı. Şimdi anlıyorum, amiralin tabutuna bir çivi daha çakılmış oluyor desenize.
Bu durumda amiralin bunu hak ettiğini de inkar edebilir misin?
Ne diyeyim bilmem ki.
Böyle adamların paçalarını kurtarmaları doğru olur mu? Sadık bir Alman subayı olarak sen böyle bir şeyi isteyebilir misin?
Fakat sayın başkanım, benim de ne kadar güç bir durumda kalacağımı da anlamalı. Bugüne kadar amiral ile gayet iyi anlaştık. Radl bu sözlerin o anda hiç de yakışık almayacağını çok geç fark etti ve hemen arkasından telaşla ekledi. Tabii benim kişisel bağlılığımdan hiç kuşkunuz olmasın. Fakat böyle bir tasarıyı gerçekleştirebilmek için bana ne gibi yetkiler tanınacak onu da öğrenmek isterim. Himmler masasının gözünden kalın bir dosya çıkardı. İçinden bir mektup alıp tek kelime bile söylemeden Radl'a uzattı. Mektubun kağıdında yaldızlı haç ile Alman kartalı vardı.
Ülkenin lideri ve baş yargıcından, çok gizli. Albay Radl, Rah için çok büyük önem taşıyan bir görevi yerine getirmek amacıyla benim özel emirlerimle hareket etmektedir. Kendisi sadece bana hesap vermekle yükümlüdür. Rütbe farkı gözetilmeksizin asker ve sivil herkes ona her konuda yardımcı olacaktır. Adolf Hitler.
Radl donmuş kalmıştı. O güne kadar böylesine inanılmaz bir belgeyi eline aldığını hatırlamıyordu. Böyle bir anahtarla insan ülke içinde her istediği kapıyı açabilir, her istediğini elde edebilirdi. Albayın yüzü gerildi, garip bir heyecan benliğini kapladı. Himmler ellerini ovuşturdu.
''Tabii sen de pekala bilirsin ki böyle bir belgeyi taşıma hakkına sahip olan bir kimse, Führer'in kendisine hesap vermek durumundadır.'' İşte bu işte yoluna girdi. Führer'in sana verdiği bu görevi kabul etmeye hazırsın değil mi?
Beklenen cevabı vermekten başka yapılacak bir şey yoktu. Tabii sayın başkanım.
Güzel.
Himmler'in bu işe sevindiği belliydi.
Şu halde işimize dönelim. Steiner'i düşünmekte haklısın. Tam bu işin adamı o. Hiç vakit kaybetmeden gidip onu görsen iyi olur bence.
Radl çekine çekine bana öyle geliyor ki dedi, bu adam son yıllardaki marifetlerinden sonra böyle bir işe de pek yanaşmak istemeyebilir.
Bu işte onun seçme hakkı olmayacak.
4 gün önce babası vatana ihanet kuşkusuyla tutuklandı.
Radl hayret içinde, General Steiner mi tutuklandı diye sordu.
Evet öyle. Besbelli ihtiyar budala hiç yakışık almayacak kişilerle dostluk kurmuş. Şu sırada Berlin'e getiriliyor.
Şeye mi? Yani Prinz Albrecht Strasse'ye mi?
Elbette. Steiner'e şu sırada Reich'a hizmet etmesini sadece kendisi için yararlı olmakla kalmayacağını anlatmalısın. Böyle bir sadakat kanıtlaması babasının durumunu da etkileyebilir.
Radl gerçekten dehşete düşmüştü ama Himmler sözlerini sürdürdü.
Şimdi bir iki noktaya daha değinmek istiyorum. Özet raporda sözünü ettiğin şu sahte kişilik meselesi beni ilgilendirdi. Bu tasarıyı geliştirmeye bak.
Radl bütün bunların gerçekle ilgili olmadığını fark etmişti. Hiç kimse güvenlik içinde değildi. Hiç kimse. Gestapo'nun ziyaretinden sonra ortadan kaybolan kişileri, aileleri biliyordu. Karısı Trudy'yi, sevgili kızlarını düşündü. Ve ona kış savaşından dönmesini sağlayan cesaret gene tüm benliğini kapladı. Onlar için sağ kalmalıyım diye düşündü. Ailem için yapmalıyım bunu. Her şeye katlanmalıyım ama her şeye.
Radl gayet sakin bir tavırla konuşmaya başladı. Soğukkanlılığın bu derecesine kendisi de şaşmıştı. Sayın Başkanımın da tahmin edebileceği gibi İngilizlerin de pek çok komando bölüğü olabilir. Fakat bunların en başarılısı Afrika'da bizim hatlarımızın gerisinde faaliyet gösteren bölüktür sanırım. Sterling adında bir İngiliz subayı yönetiyordu bu bölüğü, özel hava servisi.
Ah evet, şu hayalet binbaşı dedikleri adam, Rommel'in bayıldığı subay yani.
Binbaşı bu yıl Ocak ayında ele geçti Sayın Başkanım. Yanılmıyorsam kendisi şimdi Colditz'de. Ancak onun başladığı iş sadece devam ettirilmekle kalmadı, daha da geliştirildi. Son aldığımız haberlere göre bunlar yakında İngiltere'ye dönüp Avrupa'yı istila etmek için gerekli hazırlığa başlayacaklarmış. 1. ve 2. SAS bölükleriyle 3. ve 4. Fransız paraşütçü birlikleri İngiltere'ye dönecekler. Bunların bir de Polonya Bağımsız Paraşüt Birliği de var.
Sözü nereye getirmek istiyorsun?
Orduda genel olarak bu tür birlikler hakkında pek fazla bir şey bilinmez. Bunların amaçlarının gizli olduğu kabul edilmiştir ve bu yüzden de onların işlerine karışan çıkmaz.
Bizim adamlarımıza da bu birliğe bağlı Polonyalı asker süsü mü verdirmek istiyorsun?
Düşündüğünüz gibi Sayın Başkanım.
Ya üniforma işi ne olacak?
Bu adamların çoğu SS üniformalarına benzeyen kıyafetler giyiyorlar. Başlarında da İngiliz paraşütçülerinin kırmızı bereleri var. Sadece bu berelerde özel bir işaret oluyor. İleri atılan kazanır kelimeleri yazılı kanatlı bir bıçak.
Himmler kuru bir sesle, ''Aman ne dramatik'' dedi.
SAS'ın Yunan adalarında Yugoslavya ve Arnavutluk'ta giriştiği harekatta esir düşenlerden bu tür kıyafetler de ele geçti. Abwehr'de bunlardan çok sayıda bulunduğunu sanıyorum.
Ya malzeme?
O önemli değil. İngilizlerin özel işleri yönetmekle görevli adamları bizim Hollandalıların direnme hareketlerini ne dereceye kadar etkisiz bıraktığımızı bilmiyorlar.
Himmler hemen bir düzeltme yaptı.
Tetiş hareketi. Evet, devam et.
Hemen her gece bu adamlara silah, sabotaj malzemesi, telsiz, hatta para atıyorlar. Aldıkları telsiz bildirilerinin hep Abwehr'den geldiğini de hala bilmiyorlar.
Himmler tanrım diye mırıldandı ve biz hala savaşı kaybetmeye devam ediyoruz.
Ayağa kalktı, şöminenin önüne gidip ellerini ısıttı.
Düşman üniformasını giymek çok nazik bir mesele. Cenevre Anlaşması'na göre de kesinlikle yasak. Bunun bir tek cezası var, kurşuna dizilmek.
Çok doğru Sayın Başkanım.
Ama bu işte başarı sağlayabileceğimize inanıyorum. Baskına gidenler İngilizlerin manevra kıyafetlerinin altına kendi üniformalarını giyerler. Böylece birer gangster olarak değil de Alman askeri olarak savaşırlar. Saldırıya geçecekleri zaman üzerlerindeki sahte üniformaları çıkarırlar. Kabul ediyor musun?
Radl bundan daha kötü bir fikir olamayacağı kanısındaydı. Ama tartışmaya girişmenin kötü sonuçlar doğuracağını da biliyordu.
Siz bilirsiniz Sayın Başkanım demekle yetindi.
Güzel, bu işin gerisi artık basit bir örgütlenme meselesinden ibaret. Luftwaffe ve donanma nakil işiyle ilgilenecek. Ondan yana bir derdimiz yok. Führer'in mektubu sana bütün kapıları açacak. Benimle görüşmek istediğin başka bir mesele var mı?
Radl Churchill meselesi var dedi, onu sağ mı ele geçirecekler?
Mümkün olursa öyle ama başka bir yol bulunmazsa ölüsüyle yetineceğiz.
Anlıyorum.
Güzel, o halde bu işi büyük bir güven duygusuyla senin eline bırakabilirim. Giderken Rossmann sana özel bir telefon numarası verecek. Her gün gelişmeler hakkında bilgi almak isterim.
Himmler raporlarla haritayı çantaya koyup masanın öbür ucuna itti. Emredersiniz Sayın Başkanım.
Radl değerli mektubu ikiye katladı, büyük zarfın içine koydu. Zarfı da ceketinin cebine yerleştirdi. Çantasını ve deri paltosunu alıp kapıya doğru yürüdü. Yeniden yazı yazmaya başlamış olan Himmler, ''Albay Radl'' diye seslendi.
Radl döndü, ''Buyurun Sayın Başkanım.
Bir Alman askeri olarak Führerine ve hükümetine verdiğin yemin, bunu hatırlıyor musun?''
''Elbette Sayın Başkanım.''
Himmler buz gibi soğuk bir yüzle Radl'a baktı. ''Yemini şimdi tekrarla.''
Tanrı adına yemin ederim, Alman devletinin ve halkının Führeri Adolf Hitler'e, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı'na kayıtsız şartsız bağlı kalacağım ve cesur bir asker olarak her zaman bu yemin uğruna hayatımı feda etmeye hazır olacağım.
Radl'ın boş göz çukuru gene alev alev yanıyordu, cansız eli de ağrıyordu.
Mükemmel Albay Radl, bir şeyi daha aklından çıkarma, başarısızlık bir zaaf belirtisidir.
Himmler başını önüne eğdi, yazmaya devam etti. Radl da hemen kapıyı açıp apar topar dışarı çıktı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 103.